Ayrım 27. Affet ama unutma, Lisa Gardner. Sayfa 342. Daniel geri dönmüştü. Kapı eşiğinde duruyordu. Justin biliyor dedi Daniel. Sözcükler ağzından bir hırıltıyla çıkmıştı. Adam tekrar konuşacakmış gibi boğazını temizledi. Ama Anita çoktan onun yanına doğru ilerlemeye başlamıştı.
Tatlım, bir şey yok. Onlar da gidiyordu zaten.
Daniel olduğu yerde durdu. Justin biliyor dedi tekrar. Bu kez sözcükler daha netti. Sana verdiği o ikramiyeler, onlar kar paylaşımıydı. Timi için de veriyordu. Tıpkı kendi annesine gönderdiği çekler gibi. Anita'nın yüzü kızardı, bir şey demedi. Tessa ve Wyatt merakla Daniel'ı izliyordu.
Neden öyle dediniz diye sordu Tessa.
Dale hakkında ne derseniz deyin, yükümlülüklerini hep yerine getirdi. Justin de öyle. Annesi onunla yıllardır konuşmuyor olmasına rağmen ona bakar, şirketin karından pay verir, aynı şekilde üvey kardeşini de koruyup kollar. Timothy'nin hiç haberi olmamasına rağmen.
Ama sen bilmiyorsun diye söze başladı Anita.
Parayı kenara ayırıyordun diye karşı çıktı Dan yüksek sesle. Yıl sonu ikramiyelerinden Timmy'ye pay ayırdın ama Jimmy ve Richard'a vermedin. Neden olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Tim bir gün gelip de sormayacak mı?
Anita iyice kızardı, hiçbir şey demedi.
Justin biliyor diye tekrarladı Daniel. Ama yüz göz olmuyor. Bunca yıl sonra bu da sıradan bir şey oldu. Kimse sorgulamadığı sürece nasıl ayarlandıysa öyle gidiyor.
Tim hiç sorgulamadı mı diye atıldı Tessa.
Hayır hanımefendi.
Justin de mi hiç sorgulamadı diye bastırdı Wyatt.
Bildiğim kadarıyla hayır.
Tessa gözlerini Anita'ya dikip hesaplarınızı inceleyeceğiz diye uyardı. Bize şimdi söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa kendimiz mi öğrenelim?
Anita yine kızardı.
Benim gizleyecek bir şeyim yok. Justin'e her ne olduysa, onu kim fidye için alıkoyuyorsa, bunun benimle ya da ailemle bir ilgisi yok.
Peki bu işin arkasında kimin olabileceğine dair yeni bir fikriniz var mı diye sordu Wyatt.
Anita ona merakla baktı. Bizden biri olmak zorunda mı? Fidye vakasıysa ve profesyoneller tarafından kaçırıldıysa, yani Justin'in varlıklı bir adam olduğunu herkes biliyor. Evleri, arabaları, şirketi var. Belki de bu konumu yüzünden hedef gösterilmiştir. Beraber çalıştığı kişiler yüzünden değil.
Evin güvenlik şifresini biliyorlardı dedi Tessa. Ailenin programını, evin planını, tam olarak ne zaman ve nerede saldıracaklarını biliyorlardı. Bu içeriğiyle bağlantılı bir iş ve bundan Justin'in de bizim kadar haberinin olduğunu bilmelisiniz. Yani ailesiyle birlikte sağ salim evine döndüğünde...
Justin'in tüm bu olanları hasır altı edeceğini mi düşünüyorsunuz?
Anita'nın beti benzi attı, başını iki yana salladı.
Savaş çıkacak diye devam etti Tessa. Justin her birinizin peşine düşecek. Bu kendi şirketini tuğla tuğla sökmek anlamına gelse bile. Onu ne kadar çok tanırsanız o kadar çok şey göreceksiniz. Bu yüzden konuşun şimdi. Biz dinlemeye hazırız. Justin karısının ve kızının acı çektiğini gördükten sonra...
Ben bir şey bilmiyorum diye ısrar etti Anita. Ben Justin'e de ailesine de zarar vermem. Şirketten kimsenin de bunu yapabileceğini düşünmüyorum.
İşlerin gidişatından hoşnutsuz olan bir kişi bile yok mu diye üsteledi Wyatt.
Yönetimde kendi olursa daha iyisini yapacağını düşünen biri mesela.
Kısa süre duraksadı. Ruth Chan'la konuşmalısınız.
Finans müdürü mü diye sordu Tessa.
Tatilde olan hani.
Onunla nihayet bu sabah konuşabildik. Havaalanına gidiyordu. Bulabildiği ilk uçağa binecekti. Ancak başta ona Justin'in başına gelenleri anlattığımda sessizleşti. Bir şey söyledi ya da bir itirafta bulundu demiyorum. Sadece
Tessa ve Wyatt bekliyordu. Anita sonunda başını kaldırdı. Şoka girmiş gibi değildi. Ona Justin ve ailesinin ortadan kaybolduğunu söyledim ve bu onu hiç şaşırtmadı.
30. Bölüm. Z, Ashley'in ve beni geniş koridorlu bir labirentten götürdü. Başta öğle yemeği görevi için mutfağa gittiğimizi düşündüm ama o kapıları geçince gideceğimiz yeri tahmin etmekten vazgeçtim ve öylece onun peşinden gittik. Bileklerimizi bağlama gereği duymamıştı. Arkamızdan da yürümüyordu. Onun yerine gevşek omuzlarla ve rahat bir beden diliyle, neredeyse pazar yürüyüşüne çıkmış bir adam edasıyla birkaç adım önümüzden gidiyordu. Fidye planı devreye girdiği için kaçacağımıza dair bir korkusu kalmamış mıydı? Ya da ona karşı ikimiz olunca mı korkacak bir şey bulamamıştı? Ashley'in ağır hareket ediyordu. Bu kocaman ve sert zeminli binada dolaşmak yerine yatakta istirahat etmesi gerekiyordu. Eve döner dönmez onu dosdoğru doktora götürecektim. Ayrıca tüm samimiyetimizle her şeyi uzun uzun konuşacaktık. Z sonunda ağır bir çelik kapıya geldi. Kapıyı açtı ve yerden tavana kadar ahşap panel kaplı, duvarlardan birine dayalı bir de kürsüsü bulunan mütevazı bir odaya girdik. Ahşap panel duvarlardan birine altın bir haç asılıydı. Buranın bir şapel olduğunu anladım. Hapishanenin ibadethanesine gelmiştik. Radar da oradaydı. Bütün ışıkları açmıştı. iPhone'uyla odayı dolaşıyor, video ya da fotoğraf çekiyordu. Biz girince kafasını kaldırdı ama yüzü her zamanki gibi ifadesizdi. Z'ye kürsünün üzerinde bir noktayı göstererek, ''Buradan başlayacağız.'' dedi. ''Orada yeterince ışık var. Ayrıca doğal bir de arka plan. İki kişiyi alabileyim diye daha geniş bir açıdan çekeceğiz. Böylece izleyenler de daha çok şey görecek. Ancak ahşap panelden hiçbir şey anlayamayacaklar.'' ''Ya tulumları?'' diye sordu Z. Radar telefonunu havaya kaldırıp Ashley'ine ve bana doğru tuttu. ''Olmaz, turuncu yaka net şekilde görünüyor.'' Z başını salladı. Belli ki beklediği cevap da buydu. Köşeyi gösterdi. Kafamı çevirince orada bir yığın kıyafet olduğunu gördüm. Bizim kıyafetlerimiz, ilk günküler. Dün müydü yoksa önceki gün mü? İnsan 7-24 floresan ışığı altında olunca zaman kavramını yitiriyordu. Müebbet mahkumların buna nasıl dayandıklarını bilemiyordum. ''Sadece üstler'' dedi Z bize. ''Tulumlarınızın üzerine geçirin, yakaları gizleriz.'' Sonunda ne yapmaya çalıştıklarını anladım. Niyetleri bizi ve bulunduğumuz yeri gizlemekti. Tabii ki fidye talebi yetkilileri harekete geçirmişti ve nerede olduğumuzu bulmak için videoyu didik didik edeceklerdi. Cüruf briketli duvarlar, turuncu tulumlar ya da videoda görebilecekleri herhangi bir şey. Bu yüzden de koca bina içinde oraya hiç benzemeyen tek duvarın önüne geçip son görüldüğümüzde üzerimizde olan kıyafetlerimizi giymemizi istiyorlardı. Z her zamanki gibi her şeyi düşünmüştü. Ashley'ne bebek mavisi fitilli triko üstünü verdim. Kollarını başının üzerine kaldırırken canı yandığı için tulumunun üzerine trikoyu giymesine yardım ettim. Tulumun üst kısmı çok büyük duruyordu ve yakası da cennet çiçeğinin üzerinde beliren bir kuş misali dışarı fırlamıştı. Z bize bakıp başını iki yana salladı. ''Tulumların üst kısımlarını çıkarın.'' Ashley ve ben etrafımıza bakındık. O da açık bir alandı. Arkasına geçebileceğimiz hiçbir yer yoktu. ''Mahremiyete ihtiyacımız var.'' dedim net şekilde. Z bize bakarken kobra dövmesi tıslayacaktı sanki. ''Neden? Radar zaten gördü. Benim de umurumda değil. Giyin şunları.'' Öylece durup ona baktık. Ben bunu yapabilirdim ama kızımı soyup zaten bizden çok şey almış olan iki adamın gözü önünde çıplak bırakmak. Ashley'nin omuzları bükülmüştü. Vücudu ister istemez kendini küçültmek ister gibiydi. Buna dayanamadım. Onun önüne geçtim, kollarımı göğsümde kavuşturdum ve Z'nin yüzüne baktım. ''Mahremiyete ihtiyacımız var.'' diye tekrar ettim. Z iç geçirip karşısında iki çocuk varmış gibi konuşmaya başladı. ''Bunun nasıl olacağını anlatayım. Size ne söylüyorsam onu yapacaksınız. Sizden ne söylemenizi istersem onu söyleyeceksiniz. Aksi takdirde İtaatsizlik edersen, eğilip bana baktı. Mike kızını canını çıkartana kadar dövdürürüm. Sen itaatsizlik edersen, bu kez Ashley'ne baktı. Mike anneni dövdürürüm. Şimdi giyinin.
Tamam anne diye fısıldadı Ashley'nin arkamdan. Plajda küçükken nasıldım hatırlıyor musun? Öyleymiş gibi düşünebiliriz.
Ashley'in küçükken Justin'in iş yoğunluğu sebebiyle sık sık anne kız plaja giderdik. Ashley'in uzun kuyruklar bir yana aşırı kalabalık soyunma odalarında bile bekleyecek sabrı yoktu. Bu yüzden bir havluyu perde gibi etrafına sarardım. O da havlunun arkasında giyinip soyunurdu. Sonraları öyle bir noktaya geldim ki kumlara uzanıp havluyu üzerime seriyor, kızım kıkırdayıp dururken ben de o şekilde soyunup giyiniyordum. Düşününce fark ettim ki uzun zaman önce kızımla bir olup dünyaya kafa tutmuştuk ve kızım haklıydı. Bunca şey yaşadıktan sonra öyleymiş gibi yapmamak için hiçbir sebebimiz yoktu. Ellerini bluzuna atıp yukarı çekmeye başladı. Önce bir kolunu, sonra diğerini çıkardı. Bluz omuzlarından yukarı çıkarken tulumun üst kısmını gevşetti ve indirirken kollarını çekip yine bluzun içine soktu. Tulumun üst kısmını da videoda görünmeyecek şekilde beline kadar indirdik. Sonra sıra bana geldi. Şampanya rengi kruvaze bluzumu giymiştim o gece. Z ve radara arkamı dönüp giyinmeye başladım. Soyunmak o kadar da zor olmadı. Cırt cırtları açar açmaz tulumun üst kısmı belime indi. Ben kollarımla göğsümü örterken Ashlyn de bluzumu verdi. Bir an portakal kokusu aldım ve gözlerim özlemle doldu. Bunun ipek kumaşa sinmiş olan turunçgil aromalı parfümüm olduğunu o zaman fark ettim. Bu uzun zaman önce yaşadığım, başka bir hayattan gelen bir kartpostal gibiydi. Bir gün mü olmuştu, iki gün mü? Ama daha şimdiden bana öylesine yabancıydı ki. Üzerinde ter kurumuş tenime öylesine narin bir kumaş giymek çok yanlış geldi. Günlerce sert büyük beden bir erkek tulumu giydikten sonra kendimi ipek kumaşlarla sarıp sarmalamak. Saçım çok yağlı, tırnaklarım da çok pisti. Hapishane hücresinde kirlenmek çok kolaydı. Fakat geçmişe yaptığım bu ziyaret, bu zarafet hissi cehennemin ortasında serap gibiydi. Anne, bırak ben yapayım. Kruvaze bluzun belindeki karmaşık bağı ayarlamaya çalışıyordum ama parmaklarım şiddetle titriyordu. Ashlyn ellerimi tutup çekti, düğümleri ayarlamaya girişti. Kızımın maharetine olduğu kadar cesaretine de hayran kaldım. Her şeyi berbat etmiştik açık ve net. Üç beceriksizden oluşan bir aile. Yine de her birimiz kendimize göre hayata tutunuyorduk. Son derece ayrıcalıklı bir hayatı olan, cinsel yönden aktif olduğu resmileşmiş 15 yaşındaki kızım yıkılmamıştı. Çılgınca ağlamıyor, kendini kapatmıyor ya da sızlanmıyordu. Faal haldeydi, hepimiz faaldik. Bunu atlatacaktık, kendime bunu söyledim. Kurtulacaktık, evimize dönecektik ve de hayatımıza devam edecektik. Affedecektik, unutacaktık. Aileler böyle yapardı değil mi? Kusurlu cennetimizi yaşayacaktık. Ashlyn ve ben giyinme işini bitirdik. Onun da üstü yerli yerindeydi, benimki de. Radarın kürsünün üzerinde gösterdiği yere geçtik. Ardından Z bir gazetenin pazar ekini elimize tutuşturdu. Bize birer sayfalık yazıları verirken de gazeteyi kolumun altına sıkıştırdım. Elinde boş tarafı yukarıda ters çevrilmiş bir kağıt vardı. Üçe kadar saydığımda radar kaydetmeye başlayacak. İkiniz de okumaya başlayacaksınız. Her biriniz birer satır. Önce Ashlyn başlayacak. Unutmayın, uydurmak ya da kağıtlı olmayan şeyler söylemek yok. Aksi takdirde bedelini ödersiniz. Nihayet anlamaya başlamıştım. 1. Neden yazıya bakmamıza izin vermemişti? 2. Bizi neden Mick'le tehdit ediyordu? 3. Radar başını salladı, kağıtları açtık ve bir kez daha kalbime bir ağrı saplandı. ''Benim adım Ashlyn'den be'' diye fısıldadı kızım. Z kaşlarını çatmış, elini de kulağına götürmüş halde ona bakıyordu. ''Benim adım Libby'den be'' diye devam ettim. Benim sesim tıpkı onun istediği gibi daha yüksekti. Ashlyn boğazını temizledi. ''Bugün pazar.'' Ben de tarihi söyledim. Ardından kağıtta yazılan notu okuyup tedirgin şekilde gazeteyi açtım ve ön sayfayı gösterdim. ''Babam Justin'den Bey'le birlikte buradayız'' dedi kızım. ''Özgürlüğümüze kavuşmamız için diye okudum. Şu hesaba 9 milyon dolar transfer etmeniz gerekiyor. Uzun bir sayı dizisi okudum. Kağıtta tekrar etmem yazıyordu. Dilimi dudaklarımın üzerinde gezdirip tekrar ettim. ''Yarın öğleden sonra saat 3'te sizi arayacağız.'' diye ekledi kızım. ''Justin'den benim iPhone'undan.'' diye okudum. ''Bu arama FaceTime'lı olacak. Bizi görebileceksiniz. Biz de sizi görebileceğiz.'' ''Sağ olduğumuzu anlayacaksınız.'' dedi Ashlyn. Gözleri birden açıldı, endişeyle bana baktı. ''Ardından parayı transfer etmeniz için 10 dakikanız var.'' ''Bütün transferler tamamlandıktan sonra,'' diye okudu Ashlyn, ''bizi sağ salim alabileceğiniz yerin adresini vereceğiz.'' ''Öğleden sonra saat 3.11'de'' dedim. ''9 milyon doların tamamı hesabımıza aktarılmamış olursa...'' ''Ailemizin ilk üyesi.''
Ashley'in durup kafasını kaldırdı. Z ona sertçe bakıyor. Hem o sözcükleri onun ağzından duymak hem de söylediklerini yapmamasının sonucunun ne olacağını net şekilde hatırlatmak istiyordu. Ailemizin ilk üyesi öldürülecek diye fısıldadı Ashley. Seçim rastgele yapılacak diye devam ettim. Benim ses tonum da eşit derecede kısıktı. Uzlaşma söz konusu değil. Bir kez daha aramayacağız. Para aktarılacak diye mırıldandı Ashley. Yoksa hepimiz tek tek öleceğiz diye tamamladım cümleyi. Parayı ödeyin diye okudu Ashley duygusuzca. Hayatımızı kurtarın. Sesim biraz yalvarır gibi mi çıkmıştı? Caz dedi Ashley. Kaşlarımı çattım. Kendi kağıdımda da aynı sözcüğü gördüm. Caz diye tekrar ettim. Sonra radar telefonunu indirdi ve gösteri bitti. Ashley ve ben bir süre konuşmadık. Odanın köşesine gidip bir zamanlar bize ait olan kıyafetleri başka hayattan başka insanlara aitmiş gibi çıkarttık. Radar muhtemelen o kısa videoyu göndermek için odadan derhal çıktı. E-postayla mı atacaktı? Teknolojiden çok anlayan biri değildim ama o ne yaptığını biliyor gibi görünüyordu. Z kapının yanında bizi bekledi. Elleri siyah kargo pantolonunun ceplerindeydi. Biz giyinirken gizlice bize bakmaya çalışmıyordu. Orada olmamıza alışmış gibi bir hali vardı. Bizi kaçıranların arasında en az çözebildiğim oydu. Bu operasyonun lideri olduğu çok belliydi. Kaslarıyla eşdeğer bir de zekası vardı. Eski asker, şimdi de paralı asker mi oluyordu? Parası iyi olduğu sürece her şeyi yapabilecek, herkese zarar verebilecek biri miydi? Bir aileyi kaçırıp, bir kocayı dövüp, bir kadını ve kızını korkutabilir miydi? Yoksa çifte kazanç mı elde ediyordu? Bizi kaçırmasını isteyen her kimse ondan para alıp, bir de üstüne 9 milyonluk fidye mi götürecekti? Yoksa bu etik dışı mı olurdu? Paralı askerliğe uymaz mıydı? Bu kafama takılmıştı. Tutunmakta güçlük çektiğim bir fikir tohumu. Şu ana kadar bildiklerimizi düşününce kilitli ön kapı, günlük rutinimizi fısıldayan içeriden biri, bizi kaçırmaları için Z ve ekibini tutan kişinin tanıdığımız biri olduğunu düşünmüştük. Ancak kim olduğunu ve nedenini bulamamıştık. Bu da ortadan kaybolmamız için para ödeyen kişinin gerçekten de eve sağ salim dönmemizi isteyip istemeyeceği gibi mantıklı bir soruyu doğuruyordu. Z, radar ve MIG için fidye istemek mantıklıydı. Her biri milyonlarca dolar alacaktı. Peki ama bunun ardındaki gizemli beyin kimdi? Tüm bunlardan ne çıkarı vardı? Eminim ki hiç bulunmamamız onun en çok işine gelen şeydi. Bu da şu anki ister al ister alma fidye talebini açıklayabilirdi. Ashley ve benim az önce okuduğumuz yazı herhangi bir fidye pazarlığına, iyi niyetli değişikliklere ya da karşı tekliflere yer bırakmıyordu. Sadece yarın 3'e kadar 9 milyon doları ödeyin yoksa Denbe ailesi ölecek diyordu. Sanki Z bizi öldürmek için bahane arıyormuş gibiydi. Belki de planın arkasındaki asıl niyet buydu, böyle sözleşilmişti. Kulağa tuhaf gelse de Z bana ahlaklı biri gibi gelmişti. Dediğini yapan türden bir adam, söz verince tutan biri. Ürperdim ve bir kez ürperince geçmesi zordu. 24 saat diye düşündüm. 24 saat ve sonra ya bir mucize olacak, kendimizi sağ salim evimizde bulacaktık ya da ölüp gidecektik. 27. ayrımın sonu. Sayfa 353.